Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selam da Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Hazar 1400 Hicri Kameri 21 Rebiyusani 1443 ve Miladi 27 Kasım 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Raz Haber internet portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ziya Türk Yılmaz ile Türkiye'nin ekonomik krizi üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Dünya Kültürel Mirasının Korunması Şifreleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Yürütme, yargı ve yasama başkanları ekonomik sorunların çözümü için pratik girişimlere vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'ya gitti. Amerika, İran ve nükleer anlaşma hakkındaki iddiasını yeniledi. İran Deniz Kuvvetleri'nin yeni donanımları görücüye çıkarılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkmenistan'a gitti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkmenistan'da. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre 87 vatandaş daha hayatını kaybetmiştir. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 87 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 3045 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129.549'a, vaka sayısı 6.105.101'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.356'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.853.066'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca ülkede şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısının 104.609.358 doza yükseldiğini bildirdi.
Yürütme, yargı ve yasama yargı başkanları ekonomik sorunların çözümü için pratik girişimlere vurgu yaptılar. Yürütme, yargı ve yasama erki başkanları bugün İslami Şura Meclisi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya gelerek ülkenin önemli ve ulusal konuları ele aldılar. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Yargı Arkibaşkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejreyi ve İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugünkü haftalık toplantıda ekonomik sorunların çözümü, vatandaşların geçim şartlarının iyileşmesi ve halka yardım politikaları hakkında görüş tatisinde bulundular.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakır İken'e Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyetle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır İken'e ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada azami baskı kampanyası çerçevesinde uygulanan yaptırımlar dahil olmak üzere nükleer anlaşmaya ilişkin tüm yaptırımların kaldırılmasının müzakerelerin başarısı için gerekli bir koşul olduğunu ifade etmişti. Bakır İken'e İran'ın Viyana görüşmelerini sürdürme konusundaki tutumunu vurgularken, görüşmelerin tüm yaptırımların kaldırılmaması durumunda başarısız olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak bilinen İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6. tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti. Önceki Amerikan Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirecek azami baskı politikasına başvurmuştu.
Amerikan İran'ı özel temsilcisi Robert Malley, diğer Amerikan yetkilileri gibi Washington'un İran ve nükleer anlaşma hakkındaki iddialarını tekrarladı. Amerikan İran özel temsilcisi Viyana görüşmeleri arifesinde yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmeyi ve onunla bağdaşmayan yaptırımları iptal etmeye hazır olduğunu iddia etti. İran ile 4+1 grubu arasındaki yeni tur görüşmeler 29 Kasım'da Viyana'da başlayacak. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi Viyana görüşmeleriyle ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesi için gereken zemini sağlamak istediklerini ileri sürmekte.
Genelkurmay Başkanı Tüm General Bakır'ı inkılap ve İslam düşmanlarına her türlü hesap hatası ve maceracılık yapmaları konusunda uyardı. Komutan Bakır'ı 7 Azer Ordu Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik deniz gücünün cadireci gücüne ve ne kadar sularındaki sürdürülebilir güvenliğini işaretle ordu ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin kendi potansiyeli ve gücüyle uluslararası güvenliği kazanıp İranlılar için onurlara imza attığını, bunların da başkomandanın basiretli ve erdemli hidayetleri, İran milletine destek ve duaları ve mücahitlerin stratejik meydandaki akıllı ve samimi çaba ve iradeleri sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Komutan Bakır, düşmanları Fars Körfezi ve Umman Denizi başta olmak üzere bölgedeki illegal ve istikrar bozucu varlığını açıklamak için her türlü hesap hatası ve maceracılıktan kaçınmaları konusunda uyararak, aksi takdirde öfke ateşi ve onları bölgeden firar ettirecek iradeyle karşı karşıya kalacaklarını vurguladı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehrami İrani 28 Kasım Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada bugün dolayısıyla donanmaya ait yeni teçhizat ve donanımların göreceğe çıkarılacağını duyurdu. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehrami İrani 28 Kasım Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle basın mensuplarına açıklamada bulundu. Amiral İrani Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yeni savunma teçhizatının tanıtılacağını belirtti. Deniz kuvvetlerinin elde ettiği yeni kazanımlarını görücüye sunmak için bir sergi açılacağını belirten Amiral İrani, denizde etkin bir varlığa sahip olan İran Deniz Kuvvetleri tüm denklemleri bozmayı başarmıştır. İran ordusu deniz kuvvetlerinin yetki ve kabiliyeti herkes için açıktır dedi. Amiral İrani Deniz Kuvvetleri'nin teçhizat üretme kabiliyetiyle ilgili olarak her türlü teçhizat üretebiliriz ve bu doğrultuda yakında Besat adlı ağır denizaltının inşa süreci başlayacak ve yakında görücüye çıkarılacak ifadesini kullandı. savunma alanında İran'a yaptırım uygulanıp veya uygulanmamasının anlamsız olduğunu ifade eden Amiral İrani, ülkemiz her türlü gemi, denizaltı ve her türlü gelişmiş savunma teçhizatını üretebildiği için yaptırımların bir anlamı kalmaz. Düşmanın sağlık alanına ve halkın temel ihtiyaçlarına yaptırım uygulaması onun çaresizliğini gösteriyor ifadelerinde bulundu.
İran Hava Yolları yaptığı açıklamada uluslararası uçuşlar üzerinden koronavirüsün yeni varyantının sirayet edilebileceği riski dikkate alınarak Afrika ülkelerinden İran'a doğrudan hiçbir uçuşun yapılmayacağını duyurdu. İran Hava Yolları Halkla İlişkiler Bölümü tarafından yapılan açıklamaya göre Afrika ülkelerinden İran'a doğrudan hiçbir uçuşun yapılmadığını işaretle bazı Afrika ülkelerinde COVID-19 virüsünün yeni varyantının görülmesi üzerine Güney Afrika, Botswana, Lesotho, Namibya, Zimbabwe, Mozambik ve Eswatini gibi ülkelerden yolcu kabulünün ikinci bildiriye kadar yasaklandığını bildirdi. Güney Afrika ve Botswana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı süper varyant olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. Varyantının Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.
İranlı müreccimler Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatlarında 9 madalya kazandılar. 14. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyat Yarışlarında İranlı müreccimler 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ve 1 şeref ödülü kazandılar. 48 ülkeden müreccimlerin katılımıyla Kolombiya'da düzenlenen yarışmalarda Sepeh Mizanyan, Sehend Ekrempur altın, Tara Rıza'yı Hayırhak, Rıza Meleki, Muhammed Taha Celali, Sehend İsmailzade, Emin Zamani gümüş, Seyyid Muhammed Mehdi Musevi, Ümit Rıza Nazari bronz madalya ve Yahya Kasım'ı Sureki şeref ödülü kazandılar.
İran Dışişleri Bakanı müzakere ve anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğumuzu belirtmek isterim. İran İslam Cumhuriyeti'nin net görüşü İran halkının hakları ve çıkarlarını temin etmek ve yaptırımların kaldırılması gerektiğidir dedi. Hüseyin Emir Abdullayan İran'ın 13. hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'nın 100 günlük faaliyetini bir videoda paylaşarak nükleer anlaşma, COEP sorunu da dahil olmak üzere çeşitli konulara değindi ve İran halkının hakları ve çıkarları müzakere masasında güvence altına alınmalı, yaptırımlar kaldırılmalı ve Viyana görüşmelerinde ileriye dönük temel ve başarılı adımlar atabilmeyi umuyoruz dedi. İran ile 4+1 arasındaki görüşmelerin 29 Kasım'da Viyana'da yapılması planlanıyor. Joe Biden hükümeti Viyana müzakereleri yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya geri dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia ediyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin eski hükümeti döneminde Viyana'da yapılan müzakereler Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmamakla ısrar etmesi nedeniyle somut bir sonuç alınamadan tamamlanmıştı. Bu müzakerelerin önündeki bir diğer büyük engel de Amerika hükümetinin nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğine dair herhangi bir garanti vermeyi reddetmesiydi.
İran ile Irak arasında şehit Kasım Süleymani ve şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ile şehit arkadaşlarına yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma hakkında gerçekleşen ortak komitenin ilk oturumunun ardından 5 maddelik bir resmi bildiri yayınlandı. İranlı ve Iraklı yetkililer tarafından imzalanan bildiride direniş komutanları Şehit Hac Kasım Süleymani, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ve beraberinde bulunanlara yönelik saldırı emrini veren ve saldırıyı gerçekleştirenler hakkında takibat başlatılması ve cezalandırılması üzerinde iki tarafın mutabık kaldığı ifade edildi. Bildiride iki tarafın bu suikast dosyası hakkında işbirliğinin devam etmesine ve soruşturmanın tamamlanmasına vurgu yapıldı. Açıklamaya göre bir sonraki ortak komite oturumu bir ay zarfında Tahran'da düzenlenecek. Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis 2 sene önce Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'ta suikaste uğradılar.
İslami Şura Meclis Başkan Vekili Ali Niksad Sümer'in İspanya Temsilciler Meclis Başkanı Merkel, Batat ile yaptığı görüşmede Avrupa Birliği üyesi olarak İspanya'nın müzakerelerin ileri götürmesi için rol ifa etmesi gerektiğini belirtti. Uluslararası Parlamentolar Birliği 143. toplantısının marjında İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı ile bir araya gelen Nixat görüşmede parlamentolar arası münasebetleri ve iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi hakkında görüş tahtesinde bulundu. Görüşmede taraflar İspanya'nın Amerika'daki önemi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin de bölgedeki rolü ve konumuna göre çeşitli bölgesel ve uluslararası konular hakkında karşılıklı işbirliği ve istişarelerin sürmesine vurgu yaptılar. Nixat görüşmede Avrupa'nın çeşitli uluslararası konularda bağımsızlığını koruması gerektiğini işaretle AB üyesi olarak İspanya'nın nükleer görüşmelerin iletilmesi, ilerletilmesi için rol ifa etmesini temenni etti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan ev sahipliğinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. zirvesine katılmak üzere Aşkabad'a gitti. Cumhurbaşkanı Reisi, Aşkabad'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada komşuluk politikasının her zaman hükümetin gündeminde yer aldığını belirterek komşu ülkeler ve bölgeyle işbirliğine öncelik veriyoruz. Bu tür ilişkilerin hem komşular hem de bölge ülkeleri için etkili olduğuna inanıyoruz dedi. Reisi Türkmenistan ziyaretine ilişkin Aşkabad gezisi kapsamında Sayın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov ile baş başa görüşeceğiz. Aynı zamanda zirve sırasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle de bir araya geleceğiz ifadesini kullandı. Reisi Türkmen yetkililerle yapılacak ikili görüşmelerde doğal gaz, transit ticareti sorunları ve diğer önemli hususları ele alacağız açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkmenistan'ın ev sahipliğinde 28 Kasım'da Aşkabat'ta düzenlenecek 15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığındaki İran heyeti katılacak. Nüfusu 400 milyonu aşan 10 ülkeden oluşan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dünyada enerji arzı ve iletimi açısından önemlidir. İran'ın geçen yıl 9 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke ile ticaret hacmi 11 milyar 565 milyon dolar oldu. Bu miktarın 4 milyar 816 milyon doları İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden yaptığı ithalat, kalan 6 milyar 749 milyon dolar ise İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere yaptığı ihracattan oluştu. İran'ın en düşük ticaret hacmi Tacikistan, en yüksek ticaret hacmi ise Türkiye ile oldu. İran İslam Cumhuriyeti gümrükleri de bu yılın ilk 7 ayında İran ile 9 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke arasında %48 artışla 9 milyar 233 milyon dolar ticaret hacmi yaşandığını söyledi. Buna göre 17 milyon 440 bin 617 ton ağırlığında 6 milyar 30 milyon 544 bin 7 dolar ihracatın payı 2 milyon 887 bin 222 ton ağırlığında 3 milyar 302 milyon 992 bin 785 dolar ise ithalatın payı olarak kayıtlara geçti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TRK ile Türkiye saati ile 13.50'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabad'a gitti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlığı Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı Kılıçov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Karın da Aşkabad'a geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Ekonomik İşbirliği Örgütü Eko Liderler Zirvesi'nde katılmak yanı sıra Aşkabat'ta bazı ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek. Erdoğan zirvede Eko Başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'a devredecek. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Resi de Eko Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat'a gidecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yer alan ilana göre Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak doğal gaz boru hattı giriş noktasından Aralık ayı için günlük 5,5 milyon metreküp spot gazı ithalatı talep çağrısında bulunuldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun işlettiği elektronik spot kapasite platformu üzerinde yapılan yarışmada ithalatı Gürbulak giriş noktasında Aralık ayında toplam 170 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı kapasitesi için rezervasyon hakkı kazandı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yer alan ilana göre Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak doğal gaz boru hattı giriş noktasından Aralık ayı için günlük 5,5 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı talep çağrısında bulunduğu ifade edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı geçtiğimiz günlerde önemli gelişmelerin olacağını söylemişti.
Türkiye'de monolog konuşmalardan öte bu enerji sektörü bir araya geldiğinde yurt dışından misafirlerimiz var. Birbirleriyle etkileşim içerisinde oluyorlar. Yeni şeyler konuşuyoruz, Ar-Ge'ler, şunlar, bunlar, enerji sektörü nereye gidiyor, nasıl bir fiyat politikası, bunları başlı başına enine boyuna tartışıyor. İşte dün çok güzel sunumlar oldu, ekonomik sunumlar oldu. Enerji fiyatları açısından, enerjinin geleceği açısından dünya nereye gidiyor? Ciddi ekonomistler sunumlar yaptılar. Tabii biz bunlardan istifade ediyoruz. Biz düzenleyici kurumlar olarak, regülasyon kurumları olarak bunlara kulak vermemiz lazım.
Yılmaz'ın açıklamalarının ardından küresel piyasada gaz fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde Türkiye, İran, Gürbulak ve Azerbaycan Türk gözü giriş noktalarından spot boru gazı ithalatı yaparak daha uygun maliyetli gaz tedarik etmeyi hedefliyor. Spot boru gazı ithalatıyla Türkiye'nin daha uygun fiyat ve esnek koşullarda gaz tedariki sağlaması amaçlanırken özel sektörün piyasa payının artması ve rekabetin de gelişmesi hedefleniyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz sürüyor. Suriye kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ankara destekli güçlerin Raqqa Kırsarı'na yönelik top atışlarının sürdüğünü duyurdu. Sanan'ın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve kiralı konsulları Raqqa Kırsarı'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesi çevresine füzeli saldırılarına devam etti. Yerel kaynaklar, San'a'ya Türk güçleri ve komutası altında faaliyet gösteren terör örgütlerinin Ayn İsa beldesi yakınlarında uluslararası karayolu M4 bitişiğindeki Malak ve Sayda köyleri ağır toplarla hedef aldığını belirtti. Kaynaklar söz konusu saldırıların sonucunda kamu ve özel mülklerde ve tarım arazilerine zarar verdiğine işaret etti. Bu arada Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda 4 PKK mensubunun etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından da açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün acil olarak incelemeye aldığı Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı Omikron, Belçika'ya Mısır'dan Türkiye'ye aktarmalı giden bir yolcu tarafından taşınmış. The Guardian'da yer alan habere göre İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avrupa'daki ilk Omikron vakasını Mısır'dan Türkiye aktarmalı ülkesine dönen bir kadında tespit edildiğini açıkladı. Javid yaptığı açıklamada söz konusu varyanta mevcut aşıların etki edip etmediğine ilişkin kaygı yaşadığını belirterek bu yeni varyantın halk sağlığı için önemli bir risk oluşturabileceğinden endişe duyuyorum dedi. Birleşik Krallık'ta henüz söz konusu varyanta ilişkin vaka tespit etmediklerini ifade eden Javid, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olabileceği gerekçesiyle ülkede önlemler alındığını açıkladı.
Yerleşimciliğe Karşı Gençler Birliği bugün yaptığı açıklamada Sinüs işgal rejiminin Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El Halil şehrindeki Hazreti İbrahim Camisi'ne bir Yahudi bayramı için düzenlenecek törene iştirak amacıyla baskın gerçekleştirme planına tepki gösterdi ve gençlerin böyle bir girişime karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Siyonistlere ait medya organlarında yayınlanan haberlerde Herzog'un yarın Yahudilerin Işık Festivali veya Hanuka Bayramı olarak isimlendirdikleri dini bayramlar için düzenlenecek törene katılmak amacıyla El Halide'deki Hazreti İbrahim Camisi'ne bir baskın düzenleme niyetinde olduğu gündeme getirmişti. Yerleşimciliğe Karşı Gençler Birliği'nin kurucusu İsa Amr, planlanan baskının uluslararası yasalara aykırı olduğunu ve dini günlerini bahane ederek aşure görüşteki Siyonist yerleşimcilerin desteklenmesi amacı taşıdığını vurguladı.
Ve son haberimiz, Suudi Koalisyonu Yemen'in Sa'di vilayetine yönelik topçu saldırılarında 5 Yemenli sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. El Mesire televizyon kanalının haberine göre mütecaviz Suudi koalisyonu Sa'di vilayetindeki bazı bölgelere yönelik saldırılarında bir sivil hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Haber kaynakları yaralıların bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi. Bu arada Yemen eski hükümet savunma bakanlığı yaptığı açıklamada Ma'rib cephesindeki çatışmalarda 30 komutan ve askerlerini kaybettiklerini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in 15. Eko Zirvesi'ne katılması etrafında. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbanguly Berdimuhamedov'un daveti üzerine siyasi ve ekonomik yüksek bir heyet başında bu ülkenin başkenti Aşkabat'a gitti. İslam-İran Cumhurbaşkanı bu ziyarette 15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Zirvesi'ne katılmakla beraber bu zirvede konuşma yapıp İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel münasebetlerin artırılması hususundaki önerileri ve yaklaşımlarını, özellikle de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı üye ülkelerin ekonomik ilişkileri ve işbirliklerin düzeyinin artırılması yolundaki engellerin kaldırılması hususundaki yaklaşımını açıklamaya çalışacak. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu zirveye katılması birçok boyuta stratejik öneme sahiptir. İlk olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Ekonomik İşbirlik Teşkilatı'nın kurucusu üyelerinden biri olarak 5 Eko ülkesi ile karadan ortak sınıra sahip olmasından dolayı ve stratejik coğrafi konumundan ötürü diğer üyeleri açık ve uluslararası sulara bağlayabilmesi ve bu alanda eksen konumundan yararlanmasıdır. İran'daki büyük enerji kaynakları ve bu enerji kaynaklarının küresel piyasalara aktarılma imkanı, İran'ın bölgedeki itibarı ve önemini artırmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin 15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Zirvesi'ne katılması önemli bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Bu zirve düzenlendiği bir sırada Eko üyeleri arasında ticari faaliyetin artırılması için zeminler oluşturulabilir. Yeni stratejiler geliştirilebilir ve ekonomik ilişkiler geliştirilebilir. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Kazakistan temsilcilerin ortak zirvesinde Kazakistan'dan Türkmenistan'a ve oradan da İran'a demir yolu taşımacılık kapasitesinin artırılması hususunda 3 yanlı demir yolu mutabakatına vardı.
Bu zirvenin önemli olmasının üçüncü boyutu aslında bölgesel diplomasisinin aktifleşmesi, istişareleridir. Eko liderlerinin bir araya geldiği bu yıllarda İran farklı boyutta çeşitli önerilerde bulunmuştur. Teknolojik ve bilimsel işbirliklerin güçlendirilmesi, ekonomik, endüstriyel, tarımsal, enerji işbirliklerinin artırılması, barter ve ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapılması ve gümrük koordinasyonu hususunda kuralların belirlenmesi İran'ın önerileri arasında yer almakta. Eko ülkelere sahip olduğu potansiyel ve kapasitelerle bölgesel siyasi krizler ve sorunlar yüzünden uygun ticari gelişme ve ekonomik konuma sahip olmamıştır. 15. Eko Zirvesi bu açıdan üye ülkeler arasında işbirliklerin artırılması için altın bir fırsat sayılıyor. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan Tacikistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleridirler. ECO eski genel sekreteri Abdurrahim Gevahi, ECO'ya aktif hale getirmek için dış siyaset ve dış ticaretin geliştirmesini zaruri görmekle beraber bu zirvenin büyük ülkelerin bir araya gelmesi ve istişarelerde bulunması için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. ECO zirvesinin bir başka önemli yanı da ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlenmesi ve bölge ülkelerinin maksimum şekilde etkileşimde bulunmalarıdır. Günümüzde bölgesel anlaşmalar uluslararası anlaşmalardan daha değerlidir. Özellikle siyasi ve ekonomik anlaşmalara farklı bir gözle bakılıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şanghay Teşkilatı'nın son zirvesinde İran'ın bu teşkilata üye olduğu bir sırada 15. ECO zirvesine katılmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti bu fırsattan bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek adına kullanmak istiyor. Buna ilaveten İran, ECO gibi birliklerin siyasi ilişkilerin güçlendirmesinde ve ülkelerin gerilimlerinin azalmasında da etkili olduğunu düşünüyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avustralya'nın Amerika ve Siyonizm'e hizmet yapması başlığı altında. Avustralya hükümeti Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in ilgisini çekmek için Lübnan Hizbullah hareketini sözde terör örgütleri listesine aldı ve bu hareketin bu ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. Batıya bağlı çevreler ve kimi bölge Arap ülkeleri son haftalarda Hizbullah hareketinin Lübnan'da siyasi bir grup olduğu ve parlamentoda üyeleri bulunan bir grup olduğu bir sırada Lübnan Hizbullah hareketine günlük baskılarını artırmaktadırlar. Lübnan Hizbullah Hareketi, ırkçı Siyonist rejimin işgalciliğiyle mücadele etmesinin yanı sıra Lübnan halkına sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetler sunarak bu ülkenin sosyal arenasında da eşsiz ve inkar edilemez bir role sahip oldular. Bu yüzden Lübnan Hizbullah Hareketi, Lübnan siyasi ve sosyal arenalarında güçlü ve etkin gruplar arasındadırlar. Siyasi meseleler uzmanı Seyicila Sadatyan, batılı çevrelerin Lübnan Hizbullah hareketine günlük baskıların artması hususunda şöyle bir açıklamada bulundu. Batıya bağlı çevreler ve Siyonist rejimi destekleyenler, Lübnan Hizbullah hareketine içi boş iddialar yönelterek, Batı Asya'daki bu güçlü grubun konumunu zayıflatmaya ve Lübnan halkı nezdindeki siyasi konumunu düşürmeye çalışıyorlar. Hizbullah'ın yanı sıra Lübnan siyaset arenasında bu arenada aktif rol oynayan farklı ve tanınmış siyasi gruplar da bulunmaktadır. Ancak Lübnan halkının günden güne Hizbullah hareketine daha fazla güvenmesi, bu grubun Lübnan halkı arasında özel ve eşsiz bir konuma sahip olmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Lübnan Hizbullah Hareketi tüm bu yıllarda Siyonist rejim İsrail'in Lübnan topraklarına saldırmasına izin vermemiş ve bir başka işgalin önünü kesmiştir. Bu da Lübnan halkı için gurur ve onur kaynağı olmuştur.
Gerçekte Hizbullah Hareketi'nin Lübnan toplumundaki gücü halkın desteğinden kaynaklanmaktadır. Bu destekler bu hareketin bu ülkede ve Arap dünyasındaki itibarının artmasına ve konumunun güçlenmesine yol açmıştır. Orta Doğu meselelere İranlı uzman Hasan Hanizade bu hususta şöyle düşünmektedir. Batı ve farklı bölgelerdeki ortaklarının Lübnan Hizbullah hareketine karşı baskıları günden güne artmaktadır. Onların amacı ve ümidi Hizbullah hareketinin Lübnan toplumu nezdindeki konumunu zayıflatmaktır. Gerçekte bu halktan kaynaklı harekete baskı yapılması ve Siyonist rejimin İsrail'e destekleme ve bu işgalci korsan rejimin Hizbullah'a karşı yenilgilerini örtbas etme ve son yıllardaki yenilgilerinin önemini azaltma durutusundadır. Her halükarda Lübnan Hizbullah hareketi Lübnan halkı arasında konumunu güçlendirdi ve istikrarsızlaştırdı. Bir sırada Amerika Siyonist rejimi İsrail'e desteklemek adına baskılarını farklı şekillerde artırmaktı. Lübnan halkı açısından Siyonistlerin işgalcülüğü ve cinayetleriyle mücadele etmek terör eylemi değildir. Tam tersi onur verici ve gurur verici görkemli bir harekettir. Bu bağlamda Avustralya hükümetinin son girişimi bile bu onur ve gurur verici girişimlerin değerini düşürmeyecektir. Batı dünyası ve farklı bölgelerdeki Siyonist siyasi dışı uydularının bu tür girişimleri ve kararlarına rağmen Batı'nın her zaman terörizme karşı çift standartlı davrandı, istediği zaman kötüleri bertaraf ettirdiği, istediği zaman da terörle alakası olmayanları da terörizmle suçladığı aşikardır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de işçiler kötü yaşam koşullarını ve asgari ücreti protesto etmek için caddelere çıktı. DİSK kötü yaşam koşullarını protesto etmek için İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde bir protesto mitingi düzenledi. Protestocular maaşlarına zam talep eden sloganlar attılar. Öte yandan liranın değer kaybetmesi Türkiye'de akaryatıda da yansıdı. Son günlerde ekonomik krizle ilgili çeşitli haberler gündeme yansımakta sevgili dinleyiciler. Özellikle iktidar partisinin bu konuyla ilgili kararları ve politikaları eleştiriliyor. Özellikle muhalefet tarafından bunun ülkeyi büyük bir krize ve felakete sürüklediği yönündeki yorumlarını beraberinde getiriyor. Biz de bugünkü sohbetimizde bunu konuşmak istiyoruz. İktidar partinin alacağı tedbirlerin acaba bir işe yarayacak mı gibi bazı haberlere kısaca bakacağız. Bugün sohbetimizde Ras Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve hukukçu Sayın Ziya Türk Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Ziya hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi siz de muhakkak bu gündemi son günlerde takip etmişsinizdir. Türkiye'de yaşanan bu değer kaybı lirada şimdi çeşitli alanlarda gıda sektörüne, yakıt sektörüne falan yansımaktadır. Bunun sonucunu siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Kimi uzmanlara ve analistlere göre bu AK Parti'nin bir stratejisi olabilir. Çünkü seçimler yaklaştıkça AK Parti'den böyle hamlelerin yapılması ve onu sonunda düzeltmesi gibi adımları görebiliriz. Siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuyla ilgili?
Şimdi Türkiye'de bu gibi krizler her 10 yılda her rutin bir şekilde böyle krizler ortaya çıkar Türkiye'de. Bu kriz de o krizlerden biridir. Yani Türkiye'de yeni rastlanmış bir durum değil. Ve Türkiye'de farklı yani ekonomiyi yönetmede iktidarın öncekilere nispeten farklı bakışı ve özellikle de faiz eksenli olarak bazı değişiklikler yapması yüzünden ortaya çıkmış bulunuyor bu son kriz. Bilindiği gibi faiz oranı Türkiye'de %19 civarındayken son 3 ay içerisinde bir tedrici olarak bu faiz oranı %15'e çekildi. %15'e çekince ister istemez elinde nakit bulunduran vatandaş ve bazı kurumlar paralarını dövize çevirmeye meyillendiler. ve böylece Türkiye'de son yıllarda eşine rastlanmamış oranda bir Türk lirasında bir kayıp görüldü. Ve bu tabii ister muhalif partiler tarafından olsun, ister işçi sendikaları tarafından olsun protesto edilmektedir. Özellikle de işçi kesimi, yani sabit maaşlı kesimler için oldukça tahammülü zor bir durumdur. Yani varlıklarının, daha doğrusu gelirlerinin %30 oranında değer kaybetmesi ister istemez dar gelirli kesimler için oldukça zor bir durumdur. Evet. Ama bu durum karşısında hükümetin geri adım atmadığını görüyoruz ve muhalefetin de seçim çağrılarına pek kulak asmadığı görülmektedir. Ve görünen o ki hükümet bu protestolara teslim olarak erken seçim yapma niyetinde değildir.
Evet. Şimdi siyasi partiler erken seçimi bu durumdan kurtulmak için erken seçimi tek çözüm yolu olarak gösteriyorlar. Şimdi sizce gerçekten böyle mi? Yoksa durumu başka yollardan da düzeltmek mümkün mü? Özellikle ekonomik alanda.
Şimdi muhalefet partileri erken seçim istiyorlar. Zaten çeşitli bahanelerle erken seçim istiyorlar ama hükümetin bu son sıralarda almış olduğu ekonomik kararlar karşısında maalesef çok alternatif bir çözüm yolu da sunamıyorlar. Bunun için de hükümetin savları, hükümetin iddiaları ve hükümetin durumu düzeltmek için ve ekonomiyi düzeltmek için böyle bir tedbirler aldığına dair söylemleri aslında muhalefetin savlarından daha güçlü gibi görünmektedir. Her ne kadar dediğim gibi bu liradaki değer kaybı az gelirli kesimler için büyük bir felaket olsa da muhalefetin buna derli toplu mantıklı bir çözümü daha görülmüş değil.
Doğru. Son soru olarak size hocam, sizce bu liranın değer kaybetmesi ve doların böyle yükselişe çıkması Türkiye'de, yani birçok ekonomist ve siyasi uzman ülkeye dövizin girmesini arttıracak. Bu da ülkede özellikle çeşitli projelerin uygulanmasını ve daha bir hız verme yönünde adım atmaya sevk edilecektir. Ancak şimdi acaba bu ülke içinde istihdamı da etkiliyor mu? Yani dövizin fazla girmesi ülkeye hangi açıdan yararlı oluyor acaba?
Döviz girmekten ziyade ihracatı teşvik ediyor bu durum. Türk lirasındaki değer düşüşü ihracatı artıracaktır mutlaka. Ama bu ekonominin daha ve cari açığı kapatacağı gibi görülüyor bu görüşte. Ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de muhtem. Doğrusunu istersen bu son durum karşısında sadece hükümetin açıklamaları, demeçleri görülmekte. Muhalefetin itirazlarına rağmen herhangi bir çözüm yolu görünmüyor. Ve Türk ekonomisinde hangisinin daha hayırlı olacağına dair çeşitli görüşler var. Bunun herhalde belli bir zamana ihtiyacı var sonuçlarının ortaya çıkması için. Ben konuyu böyle görüyorum.
Doğru. Hocam, kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Oldu. Size hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ras Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve hukukçu Sayın Ziya Türk Yılmaz hocamızla konuştuk. Türkiye'de devam eden ekonomik krizle ilgili gündemi değerlendirmeye çalıştık. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade'nin İran'ın Viyana'da amacı Amerika terör devletinin tüm yaptırımları birden ve sınanması mümkün olabilecek şekilde kaldırılması üzerinde odaklanmak olduğunu vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin İran'ın nükleer yolunun barışçıl olduğunu söylemesi gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde nükleer müzakereler hakkında bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilci sorumlusu Muhammed Rıza Gaebi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu oturumunda konuştu. İranlı diplomat Gaebi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'la ilgili oturumunda yaptığı konuşmada, Amerika 3 yıl önce illegal bir şekilde Berjam Nükleer Anlaşması'ndan çekildiğini ve ayrıca İran'a azami baskı politikası çerçevesinde yaptırımları yeniden dayattığını ve İran'ın iktisadi ve ticari ilişkilerini olumsuz etkilediğini, ancak Avrupa ülkeleri hala Amerika devletini bu yüzden kınamak ve nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve İran milletine dayattığı yaptırımları kaldırmasını istemekten kaçındığını belirtti. Gaebi, Avrupa ülkeleri bunun yerine büyük bir kibirle İran'dan yükümlülüklerini yerine getirmesini istediklerini, ancak burada yaptırımlar kaldırılmadığı sürece İran'dan daha fazla sağduyulu davranmasını beklemenin mantıklı olmadığını vurgulamak istediğini kaydetti.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı, 25 milyondan fazla Yemenlinin hayatını etkileyen Amerika'nın Yemen'i ablukaya almasını savaş suçu olarak nitelendirdi. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşad, Sana Havalimanı'nın kuşatılması nedeniyle yurt dışına seyahat edemeyenler başta olmak üzere tüm Yemen halkının acılarını ve insani sorunlarını ele almak üzere Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü William David Gracely ile bir araya geldi. Amerika'nın Yemen'e uyguladığı ablukanın 25 milyondan fazla Yemenlinin hayatını etkileyen bir savaş suçu olduğunu belirten El-Meşad, Amerika öncülüğündeki koalisyonun geçtiğimiz dönemde Birleşmiş Milletler'in eski Yemen elçisinin insani yardım ulaştırma ve Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki kısıtlamalara yönelik abluka ve yaptırımları kaldırma konusunda herhangi bir ilerleme kaydetmesini engellediğini belirtti. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, Birleşmiş Milletler'e ablukanın kaldırılması ve petrol ürünleri taşıyan gemilerin Hudeyde Limanı'na girmesine izin vermesi için Amerika başkanlığındaki saldırgan ülkelere baskı yapması çağrısında bulundu.
Hemşire gazetesinde İsfahan'ın maden ürünleri ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
İsfahan Gümrük Genel Müdürü Resul Kuhistan, ülkenin ekonomik politikaları ihracatı arttırmaya dayalıdır ve bu bağlamda bu ilden yurt dışına her yıl 14 milyon tona kadar maden ve taş ihraç edilmektedir dedi. İsfahan 16. Uluslararası Taş, Maden, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Kuhistan, ülkenin ve İsfahan ilinin ihracatının büyük bir kısmını mineraller ve taş ihracatı oluşturuyor. İsfahan, taş endüstrisi alanında her zaman en üst sıralarda yer aldı diye kaydetti. İsfahan'ın sanayi ve madenciliğin imkan ve kabiliyetlerini gösteren bir vitrin olduğunu belirten yetkili, bu bölge dekoratif taş işletmeciliğinin girerek ülkeden ham madde ihracatını engellemeyi başardı dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bugünkü sohbetimizi tamamen Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorununa ve son gelişmelere ayırdık.
Geçen yıl 9 Kasım tarihinde Rusya arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında imzalanan 9 maddelik barış anlaşmasının tüm eksik yanları ve kusurlarına rağmen Dağlık Karabağ bölgesi anlaşmazlığına son vereceği düşünülüyordu. Ancak zamanın ilerlemesiyle bu uzun vadeli sorunun hala devam ettiği görüldü. Şimdi de her bahane ile Azeri-Ermeni temas hatlarında kanlı ve kaygı verici çatışmalar yaşanmaktadır.
Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güçlerinin temas hatlarındaki ateşkes kurallarını ihlal etmekle ilgili karşılıklı suçlamalar uluslararası kurumların asıl suçluyu tespit etmesini ve tanımlanmasını imkansız hale getirdi. Çatışan tarafların suçlamalarının Bakü ile Erivan arasındaki karşılıklı düşmanlık ve güvensizliğin tırmanmasına zemin hazırladığına şüphe yok.
Bu hususta Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Bloomberg Yeni Ekonomik Kurulu'nda yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin provokatif eylemlerini anlattı. Bu konferansa katılmak üzere Singapur'a giden Armen Sarkisyan, sözlerinin bir bölümünde Ermenistan güçlerine sınır noktalarında saldıranlara değinerek şu açıklamada bulundu. Geçen yıl salgının doruk yaptığı zor döneminde komşu ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ bölgesinde büyük çaplı bir felaket savaşı başlattı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin saldırganlığı ağır zayiat ve hasara yol açtı. insanlar ve doğa da zarar gördü.
Bu bağlamda Ermeni askeri uzmanları Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından sürdürülen savaş görüşünü dile getirdi. Ermeni uzmanlara göre Mayıs 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti birlikleri Siyonik bölgesinden 2 kilometre uzaklıktaki Ermenistan topraklarını işgal ettiğinde iki taraf arasında yeni ve sürünen bir savaş patlak verdi. Bu sürecin ise doğal olarak devam edeceği söylenebilir. Bunun kanıtı da Siyonik olaylarıydı. Gerçekte bu tehdit sadece Ermenistan'a yönelik değil, bölgeye yönelikti. Bu hususta Ermeni askeri uzman Van Hambardzmunyan şöyle düşünmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti birkaç aydır 44 günlük savaştaki zaferden esinlenerek Siyonik'te sürüncemede olan bir savaş taktiğini seçiyor.
Van Hambardzmunyan ayrıca şu açıklamayı da yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nihai hedefi Siyonik eyaletindeki koridoru oluşturmak ve toprak bütünlüğünü tamamlamaktır. Koridoru Türkiye ve Nahçıvan'a Siyonik üzerinden bağlanmak için Azerbaycan Cumhuriyeti elinden gelen her şeyi yapacaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarının bazı yabancı hükümetlerin ve ilgili devletlerin tavsiyelerini uygulamak için Ermenistan'a baskı yaparak Güney Kafkasya bölgesindeki üçüncü şahısların taleplerini yerine getirmeye çalıştıkları göz ardı edilmemelidir.
İlham Aliyev hükümetinin son bir yılda Ermenistan'a yönelik baskısının temel nedenlerinden biri de Zengezur Koridoru'nun Ermenistan'dan alınmasıdır. Bakü yetkililerinin amacı Türkiye'yi Hazar Denizi ve Orta Asya'ya bağlamak ve sözde Türk dili ülkeleri Türkiye'ye bağlamaktır. Oysa Orta Asya bölgesinin Türk dili ve Türk kökenli ülkeleri konusunda ciddi şüpheler bulunduğunda şüphe yoktur.
Türkiye hükümetinin Dağlık Karabağ ihtilafı sırasında İlham Aliyev hükümetinden sözlü destek karşılığında çok sayıda taviz aldığı da açıktır. İlham Aliyev hükümetinin son zamanlardaki çabalarına bakıldığında Bakü hükümetinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının Türkiye'ye verilen tavizlerden yararlanma olasılığının düşük olduğu, Türkiye'nin ise sorunlarının önemli bir bölümünü bu ihtilaf üzerinden çözebildiği gerçeğe görülmektedir.
Her halükarda mevcut eğilimin ve gidişatın devam etmesi sadece Kafkasya halklarının çıkarları doğrultusunda olmayacak, aksine bazı komşu ülkeleri işgal ederek tüm hatlarda başarısız olan tek ülke olan Türkiye'nin lehine olacaktır. Türkiye, Dağlık Karabağ cephesinde tüm iç ve bölgesel sorunları çözmek istiyor. Ancak mevcut eğilim, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke içindeki halk tabanını kaybettiğini ve 2023'te yeniden güç piramidinin zirvesine yer alma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor.
Bir diğer yandan 10 maddelik barış anlaşmasının imzalanmasıyla Karabağ münakaşasının geçici olarak son bulmasının ardından Bakü yönetimine bağlı medya ve yetkililer Zengezur Koridoru'nun açılmasından defalarca söz ettiler. Karabağ Barış Anlaşması'nda Zengezur Koridoru'nun açılması hakkında herhangi bir maddeye yer verilmezken Bakü yetkilileri her daim bu koridorun açılması hakkında ısrarla söz ediyorlar. Oysa bu koridorun açılması Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bir yararı olmayacağı gibi hatta Ermenistan ile gerilimi daha da tırmandırabilir.
Ancak Türkiye yönetiminin memnuniyetini kazanmak doğrultusunda bu koridorun açılması ısrarla Bakü tarafından dile getiriliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin Zengezur koridorunun açılmasına ilişkin vurgularına rağmen Ermenistan yönetimi yetkilileri bu koridora karşı çıkıyorlar. Nitekim son zamanlarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu hususta resmen yaptığı açıklamada Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin ortak açıklamasında koridorla ilgili tek bir cümle dahi bulunmadığını, ulaşım yollarından bahsedildiğini ve bu nedenle koridor meselesine anlam veremediğini kaydetti.
Nikol Paşinyan bu hususta şu ifadeleri kullandı. Kendilerini tek millet, iki devlet ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'ye sormak istiyorum. Ermenistan'ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ermeni soykırımına devam ettirmek ve yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer evetse bize direnmekten başka bir seçenek kalmıyor. Eğer hayırsa o zaman haklısınız. Bu bölgede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat var. Bu soruya açıklamalarla değil, eylemlerle cevap verilmelidir.
Paşinyan ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tehditlerini işaretle savaşın yeniden başlamasını da mümkün olabileceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 9 Kasım 2020 tarihinde Rusya aracılığıyla imzalanan Karabağ Barış Anlaşması uyarınca İşgal edilen Karabağ bölgesindeki bazı kesimlerin kontrolü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verildi. 10 maddelik anlaşmanın 9. maddesinde ulaşım yollarının açılmasına ayrıca vurgu yapılmıştır. Ermenistan yetkilileri, Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin aksine Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım koridorunun açılması amacıyla kendi topraklarının bir kısmı üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyorlar.
Aslında Bakü yetkilileri Karabağ Barış Anlaşması'nın bu maddesine rağmen Türkiye'nin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda Ermenistan ile yeniden savaş başlatmak istiyorlar. Bu nedenle Ankara yetkilileri Bakü tarafını Erivan'a karşı olası savaşta desteklemeye vurgu yapmaktadır. Son olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklaması bölgedeki siyasi çevrelerin tepki ve eleştirisine yol açmıştır.
Bu bağlamda Bakü yönetimine bağlı medya ise Ermenistan'a karşı tehdit diline yönelmiştir. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti Azvijen televizyon kanalı Türkiye tarafları uzmanlardan naklen Erivan yönetiminin Zengezur koridorunu Azerbaycan Cumhuriyeti'ne vermemesi halinde Bakü'nün de Laçin koridorunu kapatabileceği tehdidinde yer verdi.
Aliyev yönetimine bağlı medya ve haber çevreleri Laçin koridorunun kapatılabileceğine yönelik tehdidi hayata geçirmeye halinde muhtemelen Rusya harekete geçmiş olacak. Rusya, Karabağ'daki Rus barış güçlerinin ihtiyaçlarının bu koridor üzerinden karşılandığı gerekçesiyle koridorun açık tutulması gerektiğine vurgu yapabilir.
Buna karşın Azerbaycan Cumhuriyeti Rusya'ya Fuzuli Havalimanı ve Zengilan ve Laçin'de yapılacak havalimanlarını Rusya'nın kullanımına sunabilir. Sonuç itibariyle Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında süren gerilim ve çatışma hakkında şu gerçeği itiraf etmek gerekir ki, Bakü yetkilileri Türkiye'ye çeşitli imtiyazlar vermelerine rağmen yine Ankara'ya daha fazla ve daha yeni imtiyazlar vermeye çalışıyorlar.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce sitemiz olan parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya kültürel mirasının korunmasının şifreleri.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Kültürel Mirasının Korunmasının Şifreleri isimli özel sohbetimizin son bölümü olan 6. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde konuyu toparlamaya çalışmakla birlikte kültürel mirasın yağmalanması ve kaçakçılığı konusunu ele alacağız.
Geçmişte profesyonel haydutlar ve hırsızlar kültürel eserleri yağmalayıp satarlardı. Günümüzde ise antik eşya kaçakçılık çeteleri dünyada geniş bir ağ kurmuşlardır. Uzmanların görüşlerine esasen uyuşturucu madde kaçakçılığı ağlarının ardından kültürel miras kaçakçılık ağları kültürel mirası da yağmalayan en karlı ve çıkarlı yasa dışı faaliyetleridir.
Ulusların kültürel ve tarihi eserleri bir ülkenin düşünsel altyapısının kadimliğini gösterir. Bu kimliğe dikkat etmek, kültürlerin, medeniyetlerin, geleneklerin, yaşam tarzlarının, bilim tarihinin ve benzerinin açık ve gizli yönlerini ortaya koyan bir dayanak ve kanıtlayıcı belgedir.
Kültürel objelerin ve eşyanın kaçakçılığı sınırları aşan bir suç olarak genellikle organize bir şekilde gerçekleştirilir. Elde edilen gelirler ise önemli terör finansmanı kaynağı olarak kullanılır. Dolayısıyla ülkelerin siyasi ve ekonomik egemenlikleri bu kaçakçılar tarafından tehlikeye atılmaktadır. Kaçak eserleri olan talep, tarihi geçmişe sahip birçok ülkede kapsamlı ve bilim dışı kazıların yapılmasına yol açmıştır. Tarihi katmanları aşındırmış, geçmişi anlamayı ve yorumlamayı zorlaştırmıştır.
Arkeolojinin ilkeleri, tarihsel bir nesnenin yalnızca üretildiği ve daha sonra keşfedildiği bağlamla ilişkili olarak anlam ifade ettiğini söylüyor. Ancak çoğu durumda kaçak nesnelerin yardımcı bilgilerinin mevcut olmadığı için bir eserin tüm kültürel değerleri sırf maddi değerlere indirgenir. Böylece bilimsel, tarihi ve antropolojik bilgiler de elden gitmiş olur.
Kültürel ve tarihi miras kaçakçılığı eyleminde birkaç faktör etkendir. Kültürel miras kaçakçılığının sağladığı kar ve yüksek gelir seviyesi, antik siteler ve alanlara da sahip bölgelerde uygunsuz geçim şartları, işsizlik ve istihdamsızlık, siyasi amaçlar ve bağnazlık ve cehalete dayalı çatışmalar. Örneğin, son birkaç yıldır Suriye ve Irak'ı etkisi altına alan savaşlar ve huzursuzluklar ve olaylar, savaşın yıprattığı bu bölgelerdeki insanların hayatlarını mahvetmenin yanı sıra iki ülkenin kültürel ve tarihi mirasına da büyük zararlar vermiştir.
IŞİD terör örgütü, teröristleri bir yandan iki ülkeye ait çok sayıda tarihi eser tahrip ederken, diğer yandan kaçakçılar da harekete geçerek kalan tarihi ganimeti yağmalayarak satmaya başladılar. Son aylarda olduğu gibi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok çalıntı eser ortaya çıktı ve koleksiyoncular tarafından satın alındı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya göre tarihi eserler için yasa dışı pazarlarda milyonlarca dolar harcandı ve kimse bu hususta sorumlu tutulmadı.
Tarihi ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin mevcut uluslararası sözleşmelerin yeterince uygulanmaması, çalıntı eserlerin iadesinin önündeki engellerden biridir. Bu nedenle mevcut sözleşmeler, tavsiye mektupları ile sınırlıdır. Uygulama yükümlülüğü sadece üye devletlere aittir ve fazla uygulama garantisi yoktur. Örneğin bugüne kadar 1970 tarihli kültürel varlıkların ithalat, ihracat ve mülkiyet transferinin yasaklanması sözleşmesine yalnızca 107 ülkeye katılmıştır. Halbuki terörist grupların herhangi bir yasaya veya anlaşmaya uymadığı insan ticaretinin yaygınlığının daha da şiddetlendiği bir ortamda böyle bir durum söz konusu olmuştur. 2020 yılında yayınlanan Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim raporuna göre IŞİD'in sadece 2015 yılındaki antika satışından elde ettiği gelir, yasa dışı kazılar, buldozerler ve dinamit yoluyla elde edilen gelirler yaklaşık 20 milyon dolar kadar olmuştur.
Ancak kültürel miras uzmanları gizli müzelerin yıllardır antikalar için nihai varış noktası olduğunu, alıcılar ve satıcılar faaliyetlerini internette çok açık bir şekilde tanıttıklarını, kimsenin ne olacağını bilmediği eserlerle ticaret yaptıklarını düşünüyorlar. Tabii ki uzun bir uygarlık geçmişi olmayan bazı ülkeler, başka ülkelerden kaçırılan kültürel mirasın satın alınmasına dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kendilerine tarih yazmakta da diğer milletlerin tarihlerini ve kazanımlarını kendi adlarına kaydedip ilan etmektedirler.
Bu ülkeler kaçakçılara ve hatta müze hırsızlarına büyük karlar ödeyerek kendilerini tarihsel olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Örneğin Fars Körfezi'nin güney kıyılarındaki bazı ülkeler son yıllarda efsane ve müzelerin yaratılmasını düşünmüşlerdir. 2008'de açılan Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Sanatları Müzesi ve 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentindeki Louvre Müzesi iki iyi bilinen örnektir.
Bu müzelerin bu ülkeler arasında kurulması veya yaygınlaştırılması artık rekabet haline gelmiş ve bu ülkeler için sahte kimlik oluşturması bu ülkelerin kültürel politikalarının öncelikli konuları arasında yer almıştır. Fars Körfezi'ni yeniden adlandırmasıyla bile bu politikalar meseleye geniş bir siyasi boyut kazandırdı. Devasa binaları ile turistik cazibe merkezi olan bu müzelerin nesneleri sergilemesi gerekiyor. Bu nesneleri karşılamanın yollarından biri de kaçakçılıktır.
Kültürel eserler küresel pazarın, cirosunun ve uluslararası ve bölgesel açık artırmaların sağladığı karların kültürel miras kaçakçılığının diğer nedenlere olduğunu söylemeye gerek yok. Her yıl bu merkezlerde kültürel ve tarihi varlıklara ait açık artırmaların düzenlendiğini ve kimi zaman kimliği belirsiz kişiler tarafından tarihi eser ve şaheserlerin satın alındığına tanıklık ediyoruz. Bunun için milyonlarca dolara mal olan açık artırmalar yapılmaktadır. Aynı pazar, kaçakçıların motivasyonunu güçlendirmiş ve dünya kültür mirasına onarılamaz bir darbe indirmiştir.
Bu bağlamda İran, kadim ve parlak uygarlığı nedeniyle her zaman yasa dışı kazılar ve kaçakçılığın en büyük kurbanlarından olmuştur. Bu bağlamda İran, tarihi ve kültürel nesneler kaçakçılığının temel kurbanlarından biri olmuştur. Son 10 yılların en büyük yağmalarından biri İran'ın güneyindeki Ciroft bölgesinde gerçekleşti. Bunun sonucunda dünya pazarlarında 5000 yıldan daha eski olan çok sayıda nesne ortaya çıktı. Ancak 2011'de İran, İngiltere'de bir mahkemeyi kazanmayı başardı ve İngiltere'yi kaçırılan bir dizi Ciroft nesnesinin iadesini istedi. Bu eşyalar ünlü Barakat müzayedesinde satılacaktı.
Ancak tarihi eserlerin geri alınması süreci hukuki açıdan çok uzun ve karmaşık bir süreçtir ve pratikte çalınan eserlerin çok azı orijinal ülkesine dönme şansı bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerdeki koleksiyonlar ve bazı müzeler diğer ülkeler tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele konusunda ciddi çaba göstermemekle her zaman suçlanmıştır.
Bu koşullar altında neler yapmamız gerektiğini bilmek gerek. İlk olarak medya insanlara gerekli bilgileri sağlamalıdır. Kültürel ve tarihi miras kaçakçılığıyla mücadelede kaçakçılığı önlemenin ve mücadele etmenin en etkili yolu kuşkusuz toplumun farklı kesimlerini eski eserlerin ve kültürel mirasın önemi konusunda bilgilendirmek ve farkındalık seviyelerini artırmaktır. Kültürel miras dostu sivil toplum kuruluşlarının oluşumu ve güçlendirmesine yatırım yapmak ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek halkın katılımı için etkili bir yoldur.
Ulusal düzeyde ülke emniyet güçleri, kültür eserler ve mallar kaçakçılığı ile mücadelede farklı ülke polisleri ile birlikte hareket ederek Interpol ile koordinasyon içerisinde hareket etmeliler. Yürütme alanında ve idari önlemler, İnsan ticaretinin önlenmesi ve bununla birlikte mücadele için bir strateji oluşturulması, bu stratejinin kültürel mirasın korunmasına yönelik küresel stratejiye entegre edilmesi, kültürel anıtlar ve eski eserler listesinin hazırlanması ve yasa dışı kazıların önlenmesi, kültürel eserleri koruma için önerilen yollar arasındadır.
Ayrıca güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak eski eser yönetim planlarının oluşturulması ve eski eser ve müzelerin gözetiminin artırılması, hırsızlık, yasa dışı ihracat ve ithalat istatistiklerinin güncellenmesi ve kültürel eserlerin internet üzerinden satışının engellenmesine yönelik tedbirler alınması, kültürel ve tarihi eserlerin kaçakçılığını ve yağmalanmasını azaltmak için düşünülmelidir.
Polis memurlarına yönelik eğitim programları insan ticaretini önlemek ve bunlarla mücadele etmek için bir strateji uygulayarak kültürel mirasın korunması ve yönetimiyle ilgili yasaları değiştirerek ve kültürel eserlerin çalınmasının cezasını artırarak ve bir topluluğa giren eserlerin satın almasını yasaklayarak bu sorunun hafifletilmesine yardımcı olacak hususlardır.
Sohbetimizin son bölümünde atalarımızın mirasını korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın yolları hakkında sizlere bazı bilgileri aktardık. Şüphesiz bu mirasın korunmasından herkesin sorumlu olduğuna inanacak olursak bu yolda can verenlerin emekleri boşa gitmeyecektir.
Suriyeli arkeolog Halid Asad gibi insanlar unutulmamalıdır. Halid Asad, yarım asırdan fazla Palmyra'nın antik eserlerini korumakta görevliydi. Asad 2015 yılında IŞİD terör örgütü üyeleri tarafından başı kesilerek cesedi şehrin ana meydanının sütunlarına asılmıştı. Asad, Palmyra'nın değerli eşyalarının nerede olduğunu açıklamayı reddetmesi yüzünden öldürülmüştü. Bu acımasız cinayet IŞİD'in Palmyra'daki UNESCO Dünya Mirası Sit alanını 2 yıl boyunca ele geçirmesi sırasında işlediği yüzlerce suçtan sadece biriydi.
Suriye medyası yakın zamanda bu kültür şahsiyetinin cesedinin Palmyra'nın doğusunda bulunduğunu ve kimliğini belirlemek için testler yapıldığını bildirdi. IŞİD'in bölgeye yaklaşmasının ardından Asad'ın çocukları tavsiyesi üzerine şehir müzesinden yüzlerce değerli eserle Şam'a gitmişlerdi. Ancak Asad şehri terk etmeyeceği konusunda ısrar etmiş ve şöyle demişti. Ben Palmiralıyım. Öldürseler bile burada kalacağım. Asad'in oğlu babasından naklen onun hep şöyle söylediğini aktarıyor. Ayakta öleceğim, Palmira hurma ağaçları gibi.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Kültürel Mirasının Korunmasının Şifreleri isimli sohbetimizin son bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.